Ayrım 34.
Tehlike içinde bile olsak, karar verilmesi zor bir meselede hakkıyla bir karar vermek için birazcık zaman ayırabilirim. Eğer senin kadar aceleci olsaydım, sizi çoktan öldürmüş olurdum. Çünkü Gondor hükümdarının izni olmadan bu topraklara giren herkesi öldürme emri aldım. Ama ben insanları veya hayvanları gerekmedikçe öldürmem. Üstelik gerekli olursa da yaptığım işten memnuniyet duymam. Boşu boşuna da konuşmam. O yüzden için rahat olsun. Beynin yanına otur ve sesini çıkartma. Sam kıpkırmızı bir yüzle sertçe oturdu yere. Faramir yeniden Frodo'ya döndü. Denethor'un oğlunun öldüğünü nereden bildiğimi sormuştun. Ölüm haberinin bir sürü kanadı vardır. Gece genellikle yakın akrabalara getirir haberi derler. Boromir benim ağabeyimdi. Yüzünden bir hüzün gölgesi geçti. Boromir Bey'in yanındaki eşyalar arasında özel bir şey hatırlıyor musunuz? Frodo bir an düşündü. Yeni bir tuzağa düşmekten korkarak ve bu konuşmanın nasıl biteceğini merak ederek. Yüzü Boromir'in mağrur ellerinden zor koruyabilmişti. Şimdi de cenkçi ve güçlü bu kadar adam arasında ne yapacağını bilemiyordu. Yine de yüreğinin derinlerinde ağabeyine çok benzese de Faramir'in kendisini daha çok önemsediğini ve hem daha sert hem daha aklı selim sahibi olduğunu hissediyordu. Boromir'in bir boru taşıdığını hatırlıyorum dedi sonunda. Doğru hatırlıyorsun ve onu gerçekten görmüş biri gibi hatırlıyorsun dedi Faramir. O zaman belki onu zihninde canlandırabilirsin. Doğu yabani öküzünün büyük bir boynuzu gümüşle bağlanmış. Üzeri kadim işaretlerle yazılmış. Nesillerdir ailenin en büyük oğlunun taşıdığı bir boru. Derler ki bu boru eski Gondor sınırları içinde bir yerde ihtiyaç anında üflenirse sesine mutlaka bir koşan olurmuş. Bu maceraya atılmadan 5 gün, bundan 11 gün önce aşağı yukarı günün bu saatlerinde borunun sesini duydum. Kuzeyden geliyor gibiydi ama belli belirsizdi. Sanki aklımda yankılanmış gibi. Kötüye alamet diye yorduk babamla birlikte. Çünkü gittiğinden beri Boromir'den hiç haber almamıştık. Ve sınırlarımızdaki hiçbir nöbetçi onun geçtiğini görmemişti. Sonra 3. gece daha garip başka bir şey geldi başıma. Gece vakti genç ve solgun ayın altındaki gri karanlıkta Anduin'in suları kıyısında oturmuş hiç durmadan hareket eden akarsuya bakıyordum. Hüzünlü kamışlar hışırdıyordu. Böyle seyrederiz hep. Kısmen düşmanlarımızın ellerinde olan Osgiliath yakınındaki kıyılardan nehri. Düşmanlarımız oradan çıkıp topraklarımızı taciz eder. Fakat o gece bütün dünya uyuyordu tam gece yarısı sıralarında. Sonra gri gri pırıldayan bir kayığın, pruvası yüksek, garip biçimli küçük bir kayığın sular üzerinde yüzmekte olduğunu gördüm. Üstelik kürek çeken veya kayığı yöneten kimse de yoktu. Bir korku düştü içime, çünkü etrafında soluk bir ışık vardı. Yine de ayağa kalkarak kıyıya gittim ve nehrin içine doğru yürümeye başladım. Çünkü kayık beni çekiyordu. Sonra kayık bana doğru döndü ve hızını keserek yavaş yavaş erişebileceğim bir yere doğru yüzmeye başladı. Ben yine de ellemeye cesaret edemedim. Kayık suya iyice gömülmüştü. Sanki ağır bir yükü varmış gibi. Bakışlarımın altından geçip giderken ağzına kadar ışıldayan berrak bir suyla doluymuş gibi geldi bana. Suyun bağrında da bir savaşçı uyuyordu. Dizlerinde kırık bir kılıç vardı. Üzerinde bir sürü yara gördüm. Boromir idi bu. Ağabeyim ölmüştü. Eşyalarını tanıyordum. Kılıcını ve o güzel yüzünü. Tek bir şey eksikti sadece. Borusu. Tanımadığım tek bir şey vardı. Belinde sanki altın yapraklarla birbirine bağlanmış gibi duran zarif bir kemer. Boromir diye haykırdım. Borun nerede? Uğurun ne yana? Hey Boromir! Ama gitmişti. Kayık akarsuya geri döndü ve pırıldayarak geceye doğru geçip gitti. Rüya gibiydi ama rüya değildi. Çünkü ardından uyanmadım. Öldüğü ve nehirden denize gittiği konusunda hiçbir kuşkum yok. Eyvah dedi Frodo. Bu benim bildiğim Boromir gerçekten de. Çünkü altın kemer ona Lothlórien'de Galadriel hanım tarafından verilmişti. Bizi bu şekilde elf grilerine bürüyen de oydu. Bu broş da aynı işçiliğe aittir. pelerinini boynunun altından tutturan yeşil ve gümüş renkli yaprağa dokundu. Faramir buna yakından baktı. Çok güzel dedi. Evet, aynı hünerin eseri. Yani o zaman Loren ülkesinden geçtiniz öyle mi? Loren'in Dorenan denirdi eskiden oraya. Ama uzun zamandır insanların bilgisi dışında kalmıştı diye ekledi yavaşça. Frodo'ya artık gözlerinde yeni bir merakla bakarken. Sendeki garipliğin ne olduğunu şimdi anlamaya başladım. Daha fazlasını anlatmaz mısın bana? Çünkü Boromir'in yurdunun bu kadar yakınında ölmüş olması acı bir düşünce. Söylediklerimden daha fazlasını söyleyemem diye cevap verdi Frodo. Gerçi senin hikayen beni bir çeşit önseziyle dolduruyor. Senin gördüğün bir hayaldi sanırım. O kadar. Olmuş veya olabilecek kötü bir kaderin bir çeşit gölgesi. Tabii eğer bu düşmanın bir numarası değilse. Ben ölü bataklıklardaki su birikintilerinin dibinde eskiden uykuya dalmış olan zarif savaşçıların yüzlerini gördüm. Ya da onun kötü sanatları sonucu öyle olduğunu zannettim. Hayır, öyle değildi dedi Faramir. Çünkü onun sanatı insanın gönlünü nefretle doldurur. Ama benim gönlüm hüzün ve acımayla doldu. Yine de böyle bir şey nasıl olabilir diye sordu Frodo. Çünkü Tol Brandir'in kayalık tepelerinden hiçbir kayık geçemez. Üstelik Boromir yurduna End suyu ve Rohan düzlükleri üzerinden dönmeyi düşünüyordu. Ve yine de hangi araç büyük şelalelerin köpüğünden geçer de kaynayan havuzlarda batmaz, üstelik içi su doluyken? Bilmiyorum dedi Faramir, ama nereden geliyordu bu kayık? Loren'den dedi Frodo. Anduin'den şelalelere kadar onun gibi üç kayıkla kürek çekerek geldik. Onlar da elf işidir. Gizli diyardan geçmişsiniz dedi Faramir. Ama onun gücünü pek anlayamamış gibisiniz. Eğer insanların altın ormanda yaşayan büyülerin hanımı ile bir ilişkisi olursa, o zaman bunu garip şeylerin izlemesi beklenmelidir. Çünkü ölümlü birinin bu güneşin dünyası dışında yürümesi tehlikelidir ve eskiden çok az kişi oradan değişmeden çıkabilmiştir, diye anlatılır. Boromir, ey Boromir diye haykırdı. Ne dedi sana ölmeyen o hanım, ne dedi, ne gördü? O zaman senin gönlünde neler uyandı? Neden gittin Lorelin Dorenan'a ve neden yurduna kendi yolundan sabah vakti Rohan'ın atlarına binerek gelmedin? Sonra tekrar Frodo'ya dönerek bir kez daha sakin bir sesle konuştu. Bu sorulara sanırım bazı cevaplar verebilirsin Drogo oğlu Frodo. Ama belki burada ve şimdi değil. Yine de anlattığım öykünün bir hayal olduğunu düşünüyorsan hala, sana şunu da söyleyeyim. Boromir'in en azından borusu geri döndü. Gerçekten, hayal olarak değil. Boru geldi ama ikiye yarılmıştı. Sanki bir balta veya kılıç darbesiyle bölünmüş gibi. Parçalar birer birer vurdu kıyıya. Bir tanesi End suyunun döküldüğü yerin altında. Kuzeyde, Gondorlu gözcülerin durduğu kamışlar arasında. Diğeri de su üzerinde görevi olan biri tarafından akıntıda dönerken bulundu. Garip tesadüfler ama cinayet su yüzüne çıkar derler. Büyük oğlunun borusu iki parça halinde tahtında oturmuş haber bekleyen Denethor'un kucağında duruyor artık. Bana borunun yarılmasıyla ilgili hiçbir şey anlatmayacak mısın? Hayır, bundan haberim yoktu dedi Frodo. Ama onun üflendiğini duyduğun gün hizmetkarım ile birlikte grubu terk ettiğimiz, ayrıldığımız gündü. Eğer hesaplarım doğruysa. Şimdi öykün beni korku içinde bıraktı işte. Çünkü eğer Boromir o zaman tehlike içine düşüp katledildiyse, korkarım bütün yol arkadaşlarım da yok olmuşlardır. Üstelik onlar benim türümdendiler, dostlarımdılar. Benden kuşkulanmaktan vazgeçip gitmeme izin veremez misin? Yorgunum, hüzünle doluyum ve korkuyorum. Ama benim de katledilmeden önce yapmam gereken bir işim var. Hiç olmazsa yapmak için gayret göstermem gereken bir iş. Ve eğer içimizden sadece biz ikimiz, 2,5'luk kaldıysak, o zaman acele etmemiz için daha çok sebebimiz var demektir. Geri dön Faramir, Gondor'un yürekli reisi. Vakit varken şehrini koru ve bırak ben yazgıma gideyim. Benim açımdan bakılacak olursa konuşmamızın tümü beni rahatlatmış sayılmaz dedi Faramir. Ama gerektiğinden fazla korku duyduğun kesin. Eğer Loren'in halkı kendi gelmediyse Boromir'i cenaze için kim donatmış? Orklar veya isimsiz uşakları olamaz. Sizin gruptan birileri sanırım hala hayatta. Fakat kuzey hududunda ne olduysa olsun senden kuşkulanmıyorum artık Frodo. Eğer bu zorlu günler beni insanların sözleri ve yüzlerine muhakeme etme konusunda yetkin kıldıysa, o zaman buçukluklar hakkında da bir tahminde bulunabilirim. Yine de artık gülümsüyordu. Sende garip bir şey var Frodo. Bir elf havası var sende galiba. Fakat sözlerimizde ilk başta düşündüğümden daha çok şey saklı. Şimdi seni Minas Tirith'e götürmem gerekiyor. Denethor'un sorularını cevaplaman için. Eğer şehrim için kötü bir yol seçersem, şimdi haklı olarak ölümüne cezalandırılırım. O yüzden ne yapılması konusunda karar vermekte acele etmeyeceğim. Yine de daha fazla oyalanmadan hemen hareket etmemiz gerek. Ayağa fırlayarak bazı emirler verdi. Etrafında toplanmış olan adamlar derhal küçük gruplara ayrılıp, kayaların ve ağaçların gölgelerinde çabucak gözden kaybolarak bir o yana bir bu yana dağıldı. Kısa bir süre sonra sadece Mablung ile Damrod kalmıştı. Şimdi Frodo ve Samwise, siz benimle ve muhafızlarımla geleceksiniz dedi Faramir. Güneye doğru giden yolu izleyemezdiniz zaten. Eğer niyetiniz bu idiyse, birkaç gün boyunca bu pek güvenli bir yol olmaz. Zaten artık bu gürültüden sonra, bugüne kadar gözetlendiğinden de dikkatli gözetlenecektir. Ve sanırım her halükarda bugün pek ilerleyemezsiniz. Çünkü yorgunsunuz. Biz de öyle. Şimdi sığınağımıza gideceğiz. Buradan en fazla 10 mil kadar uzakta bir yer. Orklar ile düşmanın casusları orayı bulmadı henüz. Bulmuş olsalar bile çok sayıda düşmana karşı dahi uzun süre koruyabileceğimiz bir yer. Orada bir süre yatıp dinlenebiliriz. Siz de bizimle gelebilirsiniz. Sabah hem sizin için hem kendim için ne yapmam gerektiği hakkında bir karar veririm. Frodo'nun onun isteklerine ya da emirlerine uymaktan başka yapabileceği bir şey yoktu o an için. Gondorlu adamların kopardıkları gürültü, İtilien'e yapılacak bir yolculuğu her zamankinden de tehlikeli kıldığından her halükarda tutulabilecek en akıllıca yol bu gibi görünüyordu. Hemen yola koyuldular. Mablung ile Damrod biraz ileride, Faramir, Frodo ile Sam arkada. Hobbitlerin yıkandıkları havuzun berisinden dolanarak dereyi aşıp, derenin uzun kıyısını tırmandılar ve durmadan aşağıya ve batıya doğru ilerleyen yeşil gölgeli ormanlık araziye geçtiler. Hobbitler ellerinden geldiği kadar hızlı yürürken bir yandan da alçak sesle konuşuyorlardı. ''Konuşmamızı yarıda kesmemin nedeni'' dedi Faramir. ''Sadece zamanın ilerliyor olması değildi. Aynı zamanda muhabbetimiz kalabalık önünde konuşmamamız gereken bir yere doğru geliyordu. İşte daha çok o yüzden ağabeyimin meselesine döndüm ve Isildur'un felaketini bir yana bıraktım. Bana karşı tam manasıyla dürüst değildim Frodo. Hiç yalan söylemedim ve gerçeklerin de söyleyebileceğim kadarını söyledim dedi Frodo. Seni suçlamıyorum dedi Faramir. Zor bir durumda ustalıkla ve akıllıca konuştun gibi geldi bana. Ama sözlerinin söylediklerinden daha çok şey öğrendim senden ya da tahmin ettim. Boromir ile pek arkadaş değilmişsiniz sanki veya arkadaşça ayrılmamışsınız. Seni ve Efendi Samwise'ı da kederlendiren bir şey var galiba. Bakın onu çok seviyordum ve seve seve öcünü de alırdım ama onu iyi tanıyorum. Isildur'un felaketi, tahminime göre Isildur'un felaketi girmiş aranıza ve aynı şey grup içinde bir tartışmaya neden olmuş. Belli ki bu çok önemli bir aile yadigarı gibi bir şey ve bu tür şeyler müttefikler arasında barış sağlamaz. Eski öykülerden öğrendiğimiz kadarıyla. Yaklaştın mı? Yaklaştın dedi Frodo. Ama tam isabet ettiremedin. Grubumuzda tereddüt olduğu halde bir mücadele yoktu. Tereddüt de Emin Mul'den sonra hangi yönü seçeceğimize dair bir tereddüttü. Ama unutmayalım, eski öyküler aile yadigarları gibi şeyler hakkında söylenen aceleci sözlerin tehlikesinden de söz eder. Demek ki doğru düşünmüşüm. Senin sorunun sadece Boromir ileydi. O bu şeyin Minas Tirith'e getirilmesini istiyordu. Heyhat, senin yani onu son gören kişinin dudaklarını mühürleyen ve bu kadar çok bilmek istediğim şeyi benden gizleyen neken bir talih. Son saatlerinde gönlünde ve aklında neler vardı? Belki hatalıydı, belki de değildi. Ama şundan eminim. İyi bir şekilde ve iyi şeyler elde ederek öldü. Yüzü hayatta olduğundan da güzeldi. Fakat Frodo, başta seni Isildur'un felaketi konusunda çok sıkıştırdım, affet beni. Öyle bir yerde ve saatte bunu yapmak akıllıca değildi. Düşünecek vaktim yoktu. Sıkı bir cenkten çıkmıştık ve aklımı kurcalayan yeterinden fazla şey vardı. Ama daha seninle konuşurken bile işin özüne yaklaştığımı hissettim ve o yüzden bile bile atış alanını genişlettim. Çünkü şehrin yöneticileri tarafından etrafa yayılmamış olan kadim irfanın hala muhafaza ediliyor olduğunu bilmen gerekir. Benim mensup olduğum sülale, Numenor kanı taşısak da Elendil soyundan gelmez. Biz kendi soyumuzu, kral savaşa gittiği zamanlar memleketi onun adına yöneten, iyi bir vekil harç olan Mardil'e dayandırıyoruz. Sözünü ettiğim savaşa giden o kral da Kral Arnor idi. Anarion soyunun son üyesi. Hiç çocuğu yoktu ve hiç geri dönmedi. O günden sonra da ülkeyi vekil harçlar yönettiler ki bu da birçok insan nesli demektir. Boromir'in küçüklüğü hakkında şunu hatırlıyorum. Birlikte atalarımızın hikayelerini ve şehrimizin tarihini öğrenirken babasının bir kral olmadığı bilgisi onu hep mutsuz ederdi. Bir vekil harcın kral olması için kaç yüzyıl gerekir eğer kral geri dönmezse diye sormuştu. Birkaç yıl yeter, sadakatin daha az olduğu yerlerde diye cevap vermişti babam. Gondor'da 10.000 yıl bile yetmez. Heyhat, zavallı Boromir, bu sana onun hakkında bir şeyler anlatmıyor mu? Anlatıyor dedi Frodo. Yine de Aragorn'a hep şerefli bir şekilde davrandı. Bundan kuşkum yok dedi Faramir. Eğer söylemiş olduğun gibi Aragorn'un iddiasını haklı bulduysa ona fazlasıyla saygı göstermiştir. Çünkü esas çatışma henüz başlamamıştı. Dana'nın kuyruğu Minas Tirith'e varıp da şehrin savaşlarında rakip olsalardı kopacaktı. Yine de konumuzdan saptım. Geleneksel olarak Denethor hanedanından olan bizler kadim irfanlar hakkında çok şey biliriz. Ayrıca hazinemizde saklanan birçok şey vardır. Eski parşömenlere ve hatta taş üzerine, gümüş ve altın varaklar üzerine yazılmış çeşit çeşit kitaplar ve tabletler. Bazılarını artık kimse okuyamaz. Diğerlerine gelince çok az insan kilitli tutuldukları yerden çıkartır onları. Ben birazını okuyabiliyorum. Çünkü bu eğitimi almıştım. Bosacıyı bize getiren de bu kayıtlardı. Onu ilk kez çocukken görmüştüm. O gün bugündür 2-3 kere daha geldi. Bosacı mı dedi Frodo. Bir ismi var mıydı? Mitrandir derdik ona elfler gibi dedi Faramir. Bu da ona yetiyordu. Birçok ülkede birçok ismin vardır demişti. Elfler arasında Mitrandir, cüceler arasında Tarkun, gençliğimde artık belleklerden silinmiş olan batıda Olorin idim. Güneyde İncanus, kuzeyde Gandalf, doğuya hiç gitmem. Gandalf dedi Frodo, onun olduğunu anlamıştım. Boz Gandalf, danışmanların en azizi, grubumuzun lideri, Moria'da kayboldu. Mitrandir kayıp mı oldu dedi Faramir. Birliğinizi kem bir talih izliyormuş anlaşılan. Bu kadar büyük irfan ve güç sahibi birinin, çünkü aramızdayken bir sürü harika şey yapmıştı, yok olduğuna ve dünya üzerinden böyle bir irfanın silindiğine inanmak çok zor. Bundan emin misin? Sizden ayrılıp kendi başına bir yere gitmediğinden emin misin? Ne yazık ki eminim dedi Frodo. Onun o kör çukura düştüğünü gözlerimle gördüm. Gördüğüm kadarıyla bu işin içinde dehşet verici bir hikaye var dedi Faramir. Belki akşam vakti bana anlatırsınız. Bu Mitrandir şimdi anladığım kadarıyla bir irfan sahibinden öte bir şeymiş. Zamanımızda gelişen olayları harekete geçiren biriymiş. Rüyalarımızdaki anlaşılması zor sözcükler konusunda bize akıl vermek için yanımızda olsaydı, bir haberciye gerek duymadan bunları bize açıklayıverirdi. Yine de bunu yapmazdı belki de. Belki bu yolculuk Boromir'in yazgısıydı. Mitrandir hiçbir zaman bize olacaklardan söz etmez, niyetini açıklamazdı. Nasıl oldu bilmem, Denethor'dan hazinemizdeki gizli şeylere bakmak için izin almıştı ve ben de ondan biraz bir şeyler öğrenmiştim. Öğretmeye gönlü olduğu zamanlarda, bu da pek nadiren olurdu. Her şeyden çok Gondor'un ilk zamanlarında Dagorlad'da yapılmış olan, İsmi lazım değilin hezimete uğratıldığı büyük muharebe hakkında araştırma yapar, bizi sorguya çekerdi hiç durmadan. Anlatacak şeyimiz ondan daha az olmasına rağmen Isildur ile ilgili öykülere çok meraklıydı. Anlatacak şeyimiz azdı çünkü onun sonuyla ilgili kesin bir bilgimiz olmamıştır hiçbir zaman. Faramir'in sesi bir fısıltıya dönüşmüştü artık. Ama şu kadarını öğrendim ya da tahmin ettim diyelim. O gün bugündür de bunu içimde bir sır olarak sakladım. Gondor'dan gitmeden önce Isildur adlandırılmamışın elinden bir daha ölümlü insanlar arasında hiç görülmeyen bir şeyi almıştı. Mitrandir'in sorularının cevabı buradaydı sanırım. Fakat o an için bu, sadece kadim bilgilere merak salmış olanları ilgilendiren bir şey gibi gelmişti bana. Rüyalarımızın bilmece gibi sözleri aramızda tartışılırken, bu şeyin Isildur'un felaketiyle aynı şey olduğu geldi aklıma. Çünkü bildiğimiz tek efsaneye göre Isildur pusuya düşürülerek ork oklarıyla öldürülmüştü ve Mitrandir bana hiçbir zaman daha fazlasını anlatmadı. Bu şeyin gerçekten ne olduğunu bile tahmin edemiyorum hala. Ama güç ve tehlike içeren bir çeşit aile yadigarı gibi bir şey olsa gerek. Kötü bir silah belki de. Karanlıklar Efendisi tarafından hazırlanmış. Eğer savaşta avantaj sağlayan bir şeyse, mağrur, korkusuz ve genellikle de aceleci olan, hep Minas Tirith'in zaferini ve böylelikle de kendine bir şeref payesi, arzu eden Boromir'in böyle bir şeyi isteyebileceğine ve bunun tarafından cezbedilmiş olabileceğine rahatlıkla inanabilirim. Ah keşke o göreve hiç gitmeseydi. Babam ve yaşlılar tarafından ben seçilmeliydim. Ama o, daha büyük ve daha dayanıklı olduğunu söyleyerek öne çıktı. Her ikisi de doğruydu bunların ve onu durdurmak mümkün değildi. Fakat artık korkma, ben bu şeyi almak istemem. Şurada yol kenarında olsa bile almam. Minas Tirith'te taş taş üstünde kalmayacak olsa ve şehri kendi iyiliği ve benim şerefim için sadece ben, ancak Karanlıklar Efendisi'nin silahını kullanarak kurtarabilecek olsam bile almam. Hayır, böyle zaferler istemiyorum Drogoğlu Frodo. Divan da istemiyordu dedi Frodo. Ben de istemiyorum, böyle meselelerle hiç ilgim yoktu benim. Kendi adıma dedi Faramir, ak ağaçın yeniden kralların saraylarında açmasını, gümüş tacın geri gelmesini ve Minas Tirith'in barış içinde olmasını görmek isterim. Minas Anor'un eskisi gibi ışık içinde, âli ve zarif, eceler arasında bir ece kadar güzel olmasını, birçok kölesi olan bir hanım gibi değil, hayır, hatta gönüllü köleler arasındaki iyi kalpli bir hanım olmasını bile istemem. Savaş olmalı, her şeyi yok etmeye çalışan bir yıkıcıya karşı yeni canlarımızı korumalıyız. Fakat ben kılıcı keskin diye, oku seri diye, savaşçıyı şanı ve şerefi var diye sevmem. Ben sadece onların savundukları şeyi severim. Numenorlu insanların şehrini, onun da hatırasının kadimliği için, güzelliği için ve mevcut hikmeti için sevilmesini isterim. İnsan yaşlı ve bilge bir insanın asaletinden ne kadar korkarsa, o kadar korkmalı ondan, daha fazla değil.